Şiir Gemisi. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da, o köy bizim köyümüzdür. Orada bir ev var uzakta. O ev bizim evimizdir. Yatmasak da, kalkmasak da, o ev bizim evimizdir. Orada bir ses var uzakta. O ses bizim sesimizdir. Duymasak da, tınmasak da, o ses bizim sesimizdir. Orada bir dağ var uzakta. O da bizim dağımızdır. İnmesek de, çıkmasak da, o da bizim dağımızdır. Orada bir yol var uzakta. O yol bizim yolumuzdur. Dönmesek de, varmasak da, o yol bizim yolumuzdur. Dinleyenlerimiz hoş geldiniz şiir gemisine. Ahmet Kutsi Tecer'in imzasını taşıyan bir şiirle başladık programımıza. Aslında bilmeyenimiz yok gibi. Münir Ceyhan bestesi ve Ahmet Kutsi Tecer'in dizeleriyle harika bir şarkı olmuş. Biz çocukluğumuzdan beri söyler dururuz. Cumhuriyet dönemi Türk şiiri bağlamında Türk edebiyatına damgasını vurmuş şairlerimizin hayatlarına, edebiyatımızda ayrı, özel yerleri olan şairlerimizin hayatlarına ve şiirlerine odaklanacağız bugün. Bu isimlerin arasında Ahmet Kutsi Tecer yer almakta ve onun hayatını kısaca konuşacak, edebi sanat anlayışı üzerine biraz olsun fikir yürütecek, Türk şiiri içerisindeki konumundan bahsedecek ve bazı şiirlerini de okuyacağız sizlere şiir gemisinde. Şiir gemisini Feray Uz, Bilede Yaman birlikte hazırlıyorlar. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu yaklaşık 30 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Hoş geldiniz Bilede Yaman.
Hoş bulduk efendim.
Ne kadar güzel bir şiir bu böyle, değil mi? Yıllardır dilimizde olan, doğrudur. Şu anda da çocukların dilinde olan.
Evet, çocuklarımızın dillerine pelesenk olması bizim için gurur verici, onur verici bir hadise. Çünkü Ahmet Kutsi Tecer'in sizin de girişte söylediğiniz üzere Cumhuriyet dönemi Türk şiiri denildiğinde müstakil bir yeri var. Münferit bir yeri var. Bu vesileyle onun şiirlerini, onun edebi hayatını, onun sanat hayatını konuşmak bizim için de bir zevk olacak.
Şimdi bu şiirle ilgili şöyle bir baktığım zaman, araştırdığımda Sivas'ta edebiyat öğretmenliği yaparken Ahmet Kutsi Tecer Sivas'ın Çelebiler köyüne bir piknik düzenlemişler oradaki, evet, bir mevkiyi ve akşam olup da ışıklar söndüğünde çok büyük bir hayranlık duymuş oradaki köye, evet, ve bu dizeler işte o zaman çıkmış ortaya. Tabii diğer şiirlerin de mutlaka, evet, hikayeleri vardır ama biz hani bulabildiğim buydu benim. Onun dışında evet, ne çok renkli bir kişilik aslında, değil
muhakkak,
mi Ahmet Kutsi Tecer'de? Evet, sizden
muhakkak
dinleyelim.
Öncelikle herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in hayatından kısaca bahsedecek olursak, kendisi 1901'de Kudüs'te doğuyor. Asıl adı Ahmet. Kudüs'te doğduğu için Kutsi ismi veriliyor.
Evet.
Kutsi ismi Kudüs'ten geliyor. İlk öğrenimini Kudüs'te bir Fransız okulunda, Frères okulunda tamamlıyor. Babası memur olduğu için, babasının memuriyeti sebebiyle Kırklareli'ne tayini çıkıyor. Kırklareli'nde ortaokul öğrenimini tamamlıyor. Ondan sonra akabinde lise öğrenimini Kadıköy Sultanesi'nde tamamlıyor. Liseyi bitirdikten sonra da İstanbul Halkalı Yüksek Ziraat Okulu'nu bitiriyor.
Evet.
Daha sonra Yüksek Öğretmen Okulu imtihanını kazanarak 2 yıl İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne devam ediyor. 1925 yılında dönemin ünlü şairleri gibi, misal Necip Fazıl gibi, bursla Paris Sorbonne Üniversitesi'nde biyoloji öğrenimi için gönderiliyor. Fakat orada biyoloji öğrenimi yerine felsefe öğrenimini tercih ediyor. Felsefe öğrenimini sürdürdükten sonra tamamlayamadan yurda dönüyor. ve felsefe öğrenimine tekrar Edebiyat Fakültesi'nde İstanbul'da devam ederek burada öğrenimini tamamlıyor.
Demek ki ilgi alanı daha çok edebiyat, felsefeymiş.
Evet. Esasen dediğiniz üzere fen bilimlerinde başlayan eğitim hayatı sosyal bilimlerde devam ediyor diyebiliriz. Evet. 1930'da Gazi Eğitim Enstitüsü'ne edebiyat öğretmeni olarak atandıktan sonra Ahmet Kutsi Tecer'in hayatındaki önemli dönüşümler başlıyor diyebiliriz. Bu dönüşümlerin başında 1931'de Gazi Eğitim Enstitüsü'nde bir yıl görev yaptıktan sonra Sivas'a atanması teşkil ediyor bu dönüşümün ilk basamağını. Sivas Lisesi'ne öğretmen olarak atanıyor öncelikle. Orada yaklaşık bir yıl görev yaptıktan sonra marifetleri sebebiyle, istidadı sebebiyle, eğitim hayatındaki, öğretim hayatındaki göstermiş olduğu başarı, çalışkanlık ve başarı sebebiyle Sivas Marif Müdürlüğü'ne, yani Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getiriliyor. Ahmet Kutsi Tecer burada kaldığı 4 yıl boyunca ömründe meşgul olacağı folklor çalışmalarının araştırmalarına başlıyor. Bu 4 yıl Ahmet Kutsi Tecer için Sivas'ta geçirdiği 4 yıl onun için çok velut, yani çok doğurgan bir 4 yıl oluyor. Özellikle Sivas'ın aşıklık geleneği açısından çok zengin bir il olduğunu, çok çeşitli bir havuza sahip olduğunu gördükten sonra Ahmet Kutsi kendi şiirini de bunun üzerine kurmaya başlıyor. Ve akabinde 1931'de Aşıklar Bayramı tertip ediliyor. Ahmet Kutsi buna öncülük ediyor. Ve orada hepimizin yakinen tanıdığı, özellikle Aşık Veysel gibi halk şairleri sahneye çıkıyor. Şunu ifade
i̇lk
edebiliriz.
İlk temasları mı orada Doğrudur. Acaba?
Orada ilk temasları Aşıklar Bayramı'nda Aşık Veysel'i keşfediyor Ahmet Kutsi Tecer. Sadece Aşık Veysel'i değil, birçok halk şairini, Sivas'ın meşhur halk, o dönemki halk şairlerini 1930'lu yıllarda yaşamış halk ozanlarını keşfettikten sonra onlarla Sivas'tan ayrılana kadar irtibatını sürdürüyor. Hatta onlarla turneye bile çıkıyor. Halk şairleriyle turneye çıkmışlığı vardır Ahmet Kutsi Tecer'in. Bu vesileyle Aşık Veysel başta olmak üzere söylediğim gibi birçok şairin tanınmasına vesile oluyor Ahmet Kutsi Tecer.
Hatta Halk Şairlerini Koruma Derneği diye bir derneğin de başında galiba,
evet,
değil mi?
Sivas'ta görev yapmaktayken yine 1930'lu yıllarda Halk Şairlerini Koruma Derneği'ni kuruyor. Bu dernek çok güzel faaliyetler yürütüyor. Bu çalışmalar halk müziğinin tanınmasında, bu müziğin okula girmesinde, radyoya girmesinde ilerleyen zamanlarda önemli bir rol oynuyor çok esasen. Güzel. Devam edecek olursak 1934'te Yüksek Öğrenim Genel Müdürü yapılıyor.
Ahmet Kutsi
Bürokraside Tecer. De yükselmeye devam ediyor Ahmet Kutsi Tecer. Yüksek Öğrenim Genel Müdürü olduktan sonra, yani Ankara'ya döndükten sonra, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın açılışında, oradaki öğretmenlerin seçiminde büyük roller üstleniyor. Bu yönden büyük katkıları var. 1937'de kendisi gibi öğretmen olan Meliha Hanım'la hayatını birleştiriyor.
Çok güzel.
Bu evlilikten Mehmet ve Leyla isminde iki çocukları dünyaya geliyor. 1941'de bir yıl kadar Talim Terbiye Kurulu üyeliği görevinde bulunuyor ki Talim Terbiye Kurulu görevi üyeliği muteber bir vazifedir.
Mutlak.
Özellikle o yıllarda, hala günümüzde de geçerlidir. Eğitim hayatı için, müfredat planlaması için mühim bir vazife gerektirir, mühim bir şuur gerektirir. Ahmet Kutsi'de de bu şuuru ve bu vazife bilincini görmek mümkündür. 1941'de yapılan ara seçimde Adana'dan milletvekili seçiliyor. Aktif siyasette rol almaya başlıyor. Ertesi yıl yapılan genel seçimlerde bu sefer Urfa milletvekili olarak mecliste yerini alıyor. Milletvekilliği süresince de halk evleri yöneticiliğini üstleniyor. Aynı zamanda halk evlerine bağlı yayın organı olan Ülkü Dergisi'nin yayın sorumluluğunu üstleniyor. 46'da milletvekilliği süresi bitince yeniden öğretmenliğe dönüyor ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nde, yani ilk başladığı, öğretmenlik hayatına başladığı enstitüde bu sefer felsefe öğretmeni olarak meslek hayatına devam ediyor. Ahmet Kutsi'nin eğitimci kişiliğinin yanında, siyasetçi kişiliğinin yanında entelektüel kişiliği de var. Diplomat kişiliği de var. Bunu da şöyle açıklayalım. 1948'de bir yıl kadar devlet konservatuvarında dersler veriyor ve 1949'da Paris'e kültür ateşesi olarak gönderiliyor. Burada öğrenci müfettişi sıfatıyla görevler ifa ediyor. 1950'de UNESCO Yürütme Komitesi'ne Türkiye adına delege olarak görevlendiriliyor. Orada da büyük hizmetler de bulunuyor. Türkiye'nin tanıtılmasında, Türk kültürünün tanıtılmasında. Özellikle Anadolu'nun, Anadolu medeniyetinin tanıtılmasında çok büyük hizmetler veriyor.
Evet, yani çok değerli bir şey tabii bu, sadece ülke sınırları değil, ülke sınırları dışında da kültür ataşesi olmak çok evet. kıymetli ve bunca görevi başarıyla sürdürmüş bir insana da gerçekten yakışır
muhakkak,
bir durum değil mi?
Muhakkak.
Ne güzel, ne kadar büyük bir şans.
Zaten yurt dışında kaldığı yıllarda Paris'teki tecrübelerini Hı-hı. yurda döndükten sonra da çok güzel aktarıyor.
Harika.
Çalışmalarına çok güzel yansıtıyor. Paris'te yayımlanan Tarihi Türk Minyatürleri adlı bir albüm var. Bunun hazırlanmasına katkıda bulunuyor. Bu da büyük bir hizmettir bana göre. Bu görevi sırasında Türkiye'de iktidar değişince, Demokrat Parti iktidara gelince yurda çağrılıyor ve 1951'de Galatasaray Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atanıyor.
Harika.
Ömrünün sonuna kadar da İstanbul'da yaşamaya, Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik görevini sürdürmeye devam ediyor. Bir yandan da belediye konservatuarında tiyatro ve edebiyat dersleri veriyor. 1957'den sonra yine İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde estetik dersleri, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi'nde, Gazetecilik Enstitüsü'nde, İstanbul Radyosu Eğitim Bölümünde halk edebiyatı, halk kültürü alanında dersler vermeye devam ediyor. Özellikle bizim folklor hayatımız, Anadolu'nun folklor tarihi, bunun üzerine yetkin bir isimdir Ahmet Kutsi Tecer. Folklor çalışmaları çok meşhurdur. Hayatının sonuna kadar da zaten folklor üzerine yürüttüğü çalışmaları öğrencilerine, meslektaşlarına,
çok güzel.
Bu alanda ilgisi olan, merakı olan herkese aktarmaya çalışıyor.
Dolu dolu bir hayat.
Harika. Dolu dolu bir hayat yaşamıştır
evet,
diyebiliriz
evet, evet.
gerçekten Ahmet Kutsi Tecer için.
Peki emeklilik var mı hayatında?
Tabii yaş haddine bağlı olarak emekli oluyor. Emekli olduktan kısa bir süre sonra rahatsızlanıyor ve 66 yaşında 1967'nin Temmuz'unda İstanbul'da vefat ediyor.
Evet.
Zincirlikuyu mezarlığına defnediliyor.
Evet.
Kendisini bu vesileyle Nur rahmet ve
uyuyorsun.
Hürmetle anmış olalım.
Evet, biz hani eserleriyle kendisini
evet.
şimdi siyasi kimliğini, edebi kimliğini, bir şekilde felsefi kimliğini bir şekilde sizden öğrendik. Gerçekten dolu dolu bir hayatı var. Şimdi bundan sonrasında da biraz edebi kişiliği acaba hani
evet.
şiirlerine nasıl yansımıştı, eserleri nasıldı diye soracağız. Bir şiirle örnekleyelim bunu. Sonrasında bunun üzerinden belki siz bizi detaylara götüreceksinizdir bile dayamam. Musiki şiiri, evet musiki şiiri Ahmet Kutsi Tecer'in en sevilen şiirlerinden birisi. Boynundan koparıp hiddetli elin, mermerler üstüne attığı inci. Sonra birden coşar sesi her telin, ruha damla damla akan sevinç. Öpmeler, sarmalar, baygın nefesler, her kalbe çılgınlık veren hevesler. En fazla gönülde bir mevsim sürer, hep bunlar bir rüya gibi geçici. İçimde daima bir eski bahçe, tahları dağıtmış rüzgarlar gece. Musiki savrulmuş bir güldür bence, her name havada bir gül tüveyici.
Çok evet. güzel, yüreğinize sağlık,
sesinize sağlık.
Teşekkür
ederim, evet. Bu şiir bize neleri, kendisiyle ilgili ne tür ipuçlarını sunuyor?
Musiki'yi, musiki'yi demeden en güzel anlatan şiirdir bana
ne
göre.
Ne güzel.
Ahmet Kutsi Tecer.
Harika. Musiki, musiki demeden
evet.
en güzel
evet.
anlatan şiir.
Zaten şiirde önemli olan da budur.
Hmm.
Burada imgelemin gücünü görüyoruz. Şiirin saati kavrama değil, imgeye ayarlıdır der Metin Altok. Bunu görüyoruz işte.
Hmm.
Burada salt bir kavram yok. Salt bir kavram açıklaması, kavram izahı, böyle bir dert yoktur. Tam tersi, sevilen bir mefhumun, sevilen bir kavramın kendi ismi zikredilmeden şairde çağrıştırdığı duyguların bir iz düşümüdür bu şiir. Güzel benzetmeler vardır. Özellikle ikinci dizesi benim çok hoşuma gider. Mermerler üstüne attığı inci. Hani bir şeyin üzerine yapışsa bile, bir şeyin üzerinde gözükse bile, hem o üzerinde durduğu şey kıymetlidir. Musiki böyle resmediyor.
Hmm.
Boynundan koparıp hiddetli elin mermerler üstüne attığı inci. Müthiş bir benzetmedir. Devamında da musikinin o sesinden, nefesinden, kalpte uyandırdığı çarpıntıdan, içimizde eski bir bahçe olarak, kadim bir bahçe olarak yer edişinden, yani nostaljisinden bahsediyor. Dolayısıyla çok tatlı bir şiirdir bana göre,
evet,
bu şiir.
Evet, gerçekten çok hoş bir şiir. Evet, buradan o zaman Ahmet Kutsi Tecer'in edebi kişiliğine, evet, biraz şiir anlayışına geçelim.
Geçelim. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Ahmet Kutsi Tecer'in çocukluğu ve ilk gençlik dönemi Osmanlı Devleti'nin son dönemine, Cumhuriyet döneminin ilk devrine rastladığı için eğitim hayatı zor şartlar altında geçmiş. Esasen Ahmet Kutsi Tecer gibi onun dönemdaşları da, akranları da aynı sıkıntıdan muzdariptir. Çünkü bir imparatorluk dağılmış, yeni bir medeniyet tasavvuru ortaya çıkmış, yeni bir rejim ortaya çıkmış. Fakat aynı bedende, aynı ruhta devam etmiş, terennüm etmiş bir yapıdır. Böylesi ikili bir dönemde hayatını sürdürmüş şairlerin çeşitlilik göstermeleri, diğer dönemlere göre farklılık göstermeleri, daha çok birikime sahip olmaları kaçınılmazdır zaten. Çünkü yalnızca tek bir medeniyetin değil, birçok medeniyetin tasavvuruna şahitlik etmiş, onların meyvelerinden, onların kültürlerinden istifade etmiş,
beslenmiş
ve kendi edebi kişiliklerini de ona göre oluşturdukları için ne her ne kadar eğitim hayatları zorlu geçmiş olsa da bunun meyvelerini kendileri de almışlardır. Şu an biz meraklılar da, şiir meraklıları, edebiyat meraklıları da alıyoruz.
Tabii.
Almaya devam ediyoruz. Özellikle Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde geçen 2 yıl Ahmet Kutsi Tecer'e bambaşka bir ufuk katmış, bambaşka bir bakış açısı kazandırmıştır. Daha sonraki meslek hayatı için iyi bir birikim oluşturmasını sağlamıştır.
Kültürel bir birikim oluşuyor tabii.
Siyasette aktif roller üstlenmesinden bahsetmiştik. Yine Paris dönüşü fikir yazıları olarak adlandırabileceğimiz yazılarını Türk Düşüncesi dergisinde yayınlıyor 1950'li yıllarda, 53-54 yılında özellikle. Ahmet Kutsi Tecer'in ilk şiir denemeleri Dergah dergisinde çıkıyor. 1920'lerin başlarında, burada daha 20'li yaşlarında bir genç Ahmet Kutsi Tecer, Cumhuriyet'in ilanından sonra şiirlerini Milli Mecmua'ya gönderiyor. O dönemki genç şairlerin yaptığı gibi. 1930'da Ahmet Hamdi Tanpınar'la birlikte Görüş isimli bir şiir mecmuası çıkarıyor.
Evet.
Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Hamdi Tanpınar'la yakın arkadaştır, yakın dosttur, sıkı dostlardır.
Peki edebi anlamda da bir paralellik gösteriyor mu?
Muhakkak, muhakkak. Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Kutsi Tecer'in edebi manada öncüsü olmuştur. Ona ilham vermiştir. Fransız bir şairin bir tabiri vardı, ismini yanlış telaffuz etmeyeyim, Eluart olması lazım. Şair ilham alandan çok ilham verendir diyor. Buradaki ilişkiyi görmek mümkündür bu söze binaen. Ahmet Hamdi
Tanpınar
ilham vermiştir Ahmet Kutsi Tecer'e. Ahmet Kutsi Tecer'in Varlık ve Oluş isimli dergilerde daha çok gençlik dönemine ait şiirler yayınlanıyor. Sonraki yıllarda iş yoğunluğu, idarecilik görevleri, politikaya atılması, yurt dışı görevleri onun ilhamını zayıflatmıştır diyebiliriz. Bu sebepledir ki Ahmet Kutsi Tecer'in bugün bakıldığında 1922 yılında kendi derleyip bastırdığı Şiirler isimli kitabı,
evet,
ve 1980'de onun ölümünden yıllar sonra basılmış bütün şiirlerinin yer aldığı bir kitap mevcut. Ne yazık ki bu iki eser dışında başka esere rastlayamıyoruz.
Evet, ve en sevilen şiirlerinden Orada Bir Köy Var Uzakta.
Evet.
Bir taraftan da Neredesin?
Neredesin var.
Evet.
Halay şiiri çok meşhurdur Anadolu'da. Şiirlerin yanında Türk kültürünün değişik konularında da yazılar kaleme aldığını söyledim. Türk Düşüncesi dergisinde özellikle.
Evet.
Ahmet Kutsi Tecer folklor çalışmalarını da çeşitli gazetelerde, dergilerde yayınlatmış. Mihrap, Meşale, Ağaç, Yücel, Ülkü, Şadırvan, Türk Folklor Araştırmaları, İstanbul Türk Yurdu, Vatan gibi gazete ve dergilerde neşrediliyor bu yazılar. Ayrıca çeşitli tarihlerde Halk Bilgisi Mecmuası, Atsız Mecmua, Kültür Dünyası, Kalem, Çığır, Ulus gibi dergi ve gazetelerde şairin çalışmalarına yer veriyor.
Peki, şimdi buyurun efendim. Ahmet Kutsi Tecer'in beş hececiler ve yedi meşalecilerle çakıştığı bir anlayış var mı ya da paralellik gösterdiği?
Şöyle söyleyeyim, anlayış olarak değil ama dönem olarak çakıştığı bir dönem var. Çünkü bahsettiğimiz dönem, Cumhuriyet'in ilk dönemi, o dönem revaçta olan beş hececiler, sonrasında yedi meşaleciler.
Evet.
Ve milli edebiyat akımının hala tesirinin sürdüğü yıllar olduğu için Ahmet Kutsi Tecer bu dönemde şiire başladığı yıllarda beş hececilerden, yedi meşalecilerden uzak duruyor, mesafeli duruyor. Fakat etkileşim içinde, o isimlerle de etkileşim içinde. Onların savunduğu şiir anlayışı o dönemin popüler şiir anlayışı. Dolayısıyla Ahmet Kutsi beş hececilerden de etkileniyor muhakkak.
O zaman o anlayış dediğimizde aklımıza hece vezni ve duru Türkçe geliyor değil mi?
Kesinlikle öyle. Çok doğru bir tespit. Ahmet Kutsi beş hececilerden sonra bu vezne, hece veznine yeni bir ses, yeni bir soluk getiren müstakil şairler diye tabir ettiğimiz Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Muhip Dranas, Cahit Zıtkı Tarancı gibi, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi özellikle bu isimlerle aynı kuşak. Dolayısıyla onlar gibi Ahmet Kutsi Tecer'in de münferit çalışmaları mevcut. O da müstakil bir şairdir diyebiliriz. Beş hececilerden muhakkak etkileniyor. Çünkü Faruk Nafiz'in memleketçi edebiyat anlayışı Ahmet Kutsi Tecer'i etkiliyor. Fakat onun şiirleri Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirlerinden hangi noktada ayrışıyor diye sorarsak,
evet,
Ahmet Kutsi Tecer Faruk Nafiz'e göre daha halkçı, daha doğrusu daha halk şiirine yakın şiirler yazıyor. Tema olarak da, biçem olarak da, yani üslup olarak da halk şiirine daha yakın tercihleri mevcut.
Bu da belki şeyle ilintili olabilir mi? Hani Sivas'ta bulunduğu dönemde halk edebiyatçıları
muhakkak,
ne kadar muhakkak kıymet verişiyle
evet,
ilgili değil
evet
mi?
Sivas'ta bulunduğu 4 yıl zaten Ahmet Kutsi Tecer'in sanat hayatını şekillendiriyor. Bir de şunu belirtmek isterim. Orhan Veli neslinden önce Türk şiirini saf ve sade hale getirenlerin başında gelir diyebiliriz Ahmet Kutsi Tecer için. Birinci yeniciler Türk şiirini en saf haliyle sunmuşlardır diye bir görüş vardır. Birinci yeni akımı Oktay Rıfatlar, Melih Cevdetler, Orhan Veliler konuşma dilini şiire sokmuşlardır diye bilinir.
Evet.
Fakat Ahmet Kutsi Tecer bunlardan önce bence Türk şiirinin en saf ve en sade örneklerini vermeye başlamıştır o dönemde.
Yine dile gelelim ve şunu da merak ediyoruz. Tema olarak, temalarda da nelere dikkat ediyor? İşte tamam, madem halk şiiri o zaman duygu olmak durumunda değil mi?
Tabii
yani
ki.
Yani kişisel duyguların yer aldığı ve yurt sevgisi, memleket sevgisi
muhakkak,
bunlar temalar arasında mı?
Bunları tema bakımından ikiye ayırmak mümkün.
Öyle
şahsi
mi
duyguları içerenler, hı-hı, bireysel şiirler diye tabir ettiğimiz şiirler.
Tamam.
Daha çok lirik şiirlerdir. İkincisi de yurt sevgisini dile getirenler. Önce bireysel temalara özellikle aşk, ölüm, ızdırap, acı çekme, hasret bu konuları işledikten sonra az önce bahsettiğim üzere Faruk Nafiz'in açtığı yolda
evet,
fakat onun tarzından uzak bir şekilde.
Hmm.
Onun tarzından ziyade daha çok türkülerde,
çok güzel,
halk şarkılarında rastladığımız, aşıklarda rastladığımız memleket şiirlerine yöneliyor. Ferdi temalar hariç yine dilde, şekilde, konu ve temada milli his ve düşüncelerin dışına çıkmamaya özen gösteriyor. Çünkü Ahmet Kutsi Tecer'in her şeyden önce bir derdi var. Zaten her şairin bir derdi olmalıdır. Nazım Hikmet'in söylediği gibi şiirde başkasının derdini anlatan insan şairdir der. Kendi derdini anlatan şair, şair değildir diye bir tespiti vardır. Ahmet Kutsi Tecer bu bakımdan Anadolu'yu tanıtmaya, tanımaya, Anadolu'nun derdiyle dertlenmeye gark olmuş bir insandır ve bunu şiire çok güzel yansıtmıştır.
Ve siz bir taraftan da şunu söylemiştiniz, müstezattan da bahsettiniz. Yani
evet,
biçim olarak buna da
tabii
önem verdi.
Yalnızca Ahmet Kutsi Tecer yalnızca halk edebiyatı sınırları içinde kalmıyor. Divan edebiyatının nazım biçimlerini de kullanıyor.
Tamam.
Bunu çok güzel uyarlıyor. Şöyle diyebiliriz, divan nazım biçimlerini çok güzel modernleştiriyor. Müstezat ne demek? Öncelikle kısaca ondan bahsedeyim. Müstezat,
evet,
kelime manası olarak çoğalmış, artmış demek. her bir dizeye küçük bir dize eklenerek divan biçimi olarak karşımıza çıkar müstezat. Özellikle gazel beyitlerine eklenmiştir. Hı hı. Kısaca mesela Nedim'den bir örnek verirsek, ey şuhu kerem pişe değil zar senindir, yok minnetin asla. Vey kanı güher anda ne kim var senindir, pinhanu hüveyda. Günümüz Türkçesiyle, ey cömert şuh sevgili zavallı gönlüm senindir, hiç minnet etme. Ve ey mücevher madeni bu gönüldeki gizli açık ne varsa senindir diyor. Burada ilk dize uzun bitiyor, ikinci dize kısa kalıyor. Hı hı. Yani uzun bir dizeye kısa bir dize ekleniyor.
Hı hı. Tamam, o zaman.
Dolayısıyla bunu Ahmet Kutsi Tecer şiirlerinde görmek mümkündür.
O zaman en güzel örneklerinden birinin Tabiat Odam şiiri
doğrudur.
Olduğunu biliyoruz.
Evet.
Onu dinleyenlerimiz
bu
için.
Bu müstezat örneğine güzel bir örnektir Tabiat
tamam.
Odam.
Tamam. Severim kırlarda ben yaşamayı, 12 ayı. Severim kırların yeşil göğsünü, bütün süsünü. İstemem başımın üzerinde dam, tabiat odam. İstemem topraktan başka bir yatak, kehkeşanlar tak. Kuşlardan savrulan bir incecik tüy, üstümde örtü. Ve aydan kırpılan bütün yıldızlar, rüyamda kızlar. Her sabah neşeyle uyanan bir eş, koynumda güneş. Dallarda ötüşen kuşlar kabilem, bilmezler elem. Ağlarsak bizimle beraber olur, hemşirem yağmur. Sızlarsak bizimle beraber sızlar, kardeşim rüzgar. İsteyen toplasın binlerce arşın, karlardan kışın. Mutlaka öptürür bağlarda Temmuz, çıplak bir omuz. Ölürsem istemem ne yas, ne kefen, ne başka bir fen. Üstümden kalkmasın çimen, çiğ, yosun, ruhum uyusun. Güzel bir evet. Şiir gerçekten çok güzel. Evet, bu bir müstezat örneği dediniz.
Doğrudur.
Tamam. Peki sonrasında başka kendi amaçları dışında da dilde, şekilde işte farklı konular, mesela milli hisler var mı?
Muhakkak.
Evet.
Muhakkak var. Hı-hı. Zaten Ahmet Kutsi Tecer'in şiirlerinde bireysellikten ziyade, bireysel temalardan ziyade tabiat temaları, yurt temaları daha ön plandadır. Ama tek bir şekilde vücut bulmuştur. Tabiat ve insan birleşmiştir onun şiirlerinde. Batı edebiyatından Baudelaire'den etkilenen, klasik edebiyattan Fuzuli'den etkilenen, halk şiirinden Köroğlu ve Dadaloğlu'nu beğenen bir şairden, böylesi bir çeşne almak, böyle bir lezzet almak çok doğaldır diye düşünüyorum.
Çok, çok.
Son döneminde de zaten Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ı ilgiyle takip ediyor. Hı-hı. Tanpınar'la zaten yakın dostlar. Onları ilgiyle takip ediyor. Cumhuriyetin inşa aşamasında ele aldığı konular ile bu sürece katkıda bulunuyor ve gerçek bir cumhuriyet aydını oluyor Ahmet Kutsi Tecer.
Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Kutsi Tecer'in Memleket Kokan bir şiiriyle veda edelim o zaman biz sizlere. Her şeyden önce Bledeyman'a çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim efendim.
Feray Uz ve Bledeyman birlikte hazırladılar bu programı. Aslı Yıkılmaz sesimiz sizi ulaştırdı bugün teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Nefes olmaya çalıştım bu şiirlerle sizlere. Evet, Ahmet Kutsi Tecer'i anlattık. Onu yaşadık bugün ve son bir şiir olarak da Afyon Destanı'nı seçtik sizler için. Bilmem kaya, bilmem hisar, bilmem eski bir gurur mu? Asırlardan beri susar, asırlardır kurulur mu? Kara hisar olmuş adın, acep bundan ne muradın? Selçuklardan beri vardın, senden hesap sorulur mu? Kara hisar, kara hisar, ay, gün sana kandil asar. Gündüz yakar, gece kısar, için aydın. Özün nur mu? Orasında burasında gezdim ahbap arasında. Muhabbetin sofrasında ağza açık durulur mu? Halkı gördüm hep işinde, alışında verişinde. Yarın bayrağın peşinde cümlesi de bir olur mu? Yazın güllerin haşhaşın, akar çayın göldür kışın. Havalarda öter kuşun, gönül burada vurulur mu? Anadolu, Anadolu, bugün İzmir, yarın Bolu. Buradan gelir geçer yolu, senin sesin yoksa dur mu? Kah türküyle, kah gazelle, ister yağmur, ister selle. Tecerim, aşık Veysel'le gezen insan yorulur mu?
Şiir Gemisi.